15. ayrı Nevroz Muzaffer Oruçoğlu sayfa 156. Nozer. Fırat ve Dicle boylarının, Kuzey'in ve Bota'nın ünlü ağalarının Ahmet'te generaller ve valilerle toplanmasından sonra ufuk çizgisinin billur görkemine kurşuni yalazlar indi. Bota'nın çenesini gerdanına gömen pas bakışlı, çangal bıyıklı, fütur bilmez beyleri yeni çıkan koruculuk furyasına kapılarak harıl harıl silahlanmaya başladılar. Mengene dağlarından Gever Ovası'na kadar olan sahayı Mısto Ağa tuttu. Tanin dağlarının ardında Taho Ağa'nın namı Horoz Mahmuzu gibi parladı. Baho Ağa'nın tüfeğimin dipçiği Herakol'da, nişangahı da Cerran dağlarında olacak sözünü tüm Orta Botan köylüleri duydu. Siirt'in ve Şırnağ'ın çelik dişli babaç kurdu Tataro, Dicle kıyılarını ve Cudi'yi fesat yuvalarından temizleyeceğine dair Ahmet generallerine söz verdi. Serhet'te Sürmeli, Mardin'de ise Emer Ağa ön plana çıktı. Bu ağalara bağlı küçük ağalar, hırslı ve de vatansever muhbirler, kravatı buruşuk muhtarlar, basuru büyümüş kaymakamlık memurları pıtrak gibi sardılar tan yerine. Jandarma ve emniyet depolarından dağıtılan tüfeklerin nişangahları ay ışığında taze seher avazında gümüş gibi ışıdı. Dağdaki tehlikeye karşı 40 binlik maaşlar ve silahlarla dolanan devlet yanlısı aşiretler arasında artık kan davaları, düşmanlıklar olmamalı, küsler barışmalıydılar. Albay Rambo Remzi'nin teşviki, direktifi ve baskısıyla barışma törenleri başladı. İlk tören Soran Yaylası'nın 3000 metre yüksekliğinde cereyan etti. Zevkanların silindir şapkalı reisi Hacı Slo, çapraz fişenkli Heso'nun elini gülümseyerek sıktı. Sırtını sıvazladı, güneşin altında kalaşnikofları dimdik duran koruculara bakarak Mamhuranları kardeş ilan etti. Heso Ağa'nın göğsünde gösterişli bir dürbün vardı. Yüzbaşı Yıldırım'a ve Beytüş Şebap Kaymakamı'na saygıyla baktı, gülümsedi saf saf.
''La, biz zaten hepimiz Ertoşi kabileler milletindeniz. Kardeşiz, Türk'üz elhamdülillah. Ekmek peynire, peynir ekmeğe düşman olur mu?''
''Tabii tabii, düşman Cudi'dedir.'' diye onayladı Yüzbaşı Yıldırım. Her iki reis silah, kız, para, koyun ve at bağışlarıyla barış anlaşmasına imzasını attı. Yükselen tüfeklerin takırtıları davul zurnayı bastırdı. Barut kokusu dizi dizi ateşlerde çevrilen koyunların kızarmış etine oturdu tuz gibi. Bunu kadınların lilileri izledi. Hacı Slo'nun eşeğe bağlanan beyaz besili kısrağı aniden parladı, şahlandı kişneyerek çifteler attı. Albay Rambo Remzi'nin yıl içindeki ilk ciddi takdirini Baho Ağa kazandı. Eruh'un Geliye Zave mıntıkasında Cudi komutanı Rohni'nin grubunu sıkıştırdı. 8 saatlik bir çatışmadan sonra 4 gerillayı öldürdü. Sağ ayağını ölen gerillalardan birisinin kanlı başına basarak havaya 2 şarjör zafer mermisi boşalttı.
''La herra, la herra, kekliye tuzak kurdum, bahtıma şahin düştü.''
Üsteğmen Şahin, Baho Ağa'yı helikopterle Çölemerik garnizonuna götürdü. Hayatında helikoptere ilk kez binen Baho Ağa, garnizonda Albay Rambo Remzi'nin takdirini aldı. Albay çatışmaya katılan korucuları ve Baho Ağa'yı 350 bin lira kadar bir ödülle onurlandırdı. Allah'ın ve vatanın Yivset'i Bismillah kadar mübarek ve nurlu kahramanlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Kahramanın kanındaki asaleti, mermilerin isabeti açığa çıkarabilirdi ancak. Nişangahların uçurumlar gibi derin bakışlara ve sektirmez, kıl kıran duyarlılıklara hasreti vardı. Üsteğmen Baho Ağa'yı helikopterle güçlü konağa getirip bıraktı. Köyün Türkçe ismi çok hoşuna gidiyordu Baho Ağa'nın. Köyün eski adını söyleyenlere ters ters bakıyor, teröristlerin ağzıyla konuşulmaması uyarısında bulunuyordu. Şafağı ilk karşılayan bir botan kurdunun gözlerinde birbirlerini reddeden bin arzu tutuşur. Renk rengi emer, sarıyı kızıl emer, kızılı mor, moru yeşil, yeşili mavi emer. Renklerine ayrışır ses. Şafağa karşı ilk uluyan kurdun tüylerinde şebnem zerrecikleri görülür. Tüylerin gür, sımsıkı, en dip kesimi kara fatma gibi 7 türevde parıldar, uzadıkça kınalanır, güneş yanığıyla çakırın ilginç göz alıcı bir alaşımına dönüşür. Şafağın öpülmemiş bakir aydınlığı, kurdun şahrem şahrem çizgilenmiş, etli ağzını hurma menevişi gibi yalazlandırır. Dişlere beyazın naif bıçkın tonu oturur. Eğer dağın eteğinden, vadinin dağla buluştuğu yeşil şeritten, her baharda karın ve karanlığın eriyişiyle birlikte körpe kuzu meleişleri yükselmezse, kurt tek başına korkusuzca köye inebilir. Şafağın ve horozun meydan okuyuşuna rağmen, köpek şamatasına rağmen kurt köye inebilir. Yoğunlaşan aç kuzu meleişleridir kurdu korkutan. Kurt o derin şaşmaz içgüdüsüyle neyin arifesi olduğunu bilir bu meleişlerin. Gerillaya karşı silahlanmak istemeyen Oramar bölgesi yukarı ve aşağı pinyan işlerin baskısı altındaydı. Oramar'ın asi mizacını çok iyi bilen pinyan işler, devlet desteğini arkasına alarak eskiden beri düşman oldukları bu aşirete boyun eğdirmek istiyorlardı. Gerilla Oramar gençliğini uyandırmıştı. Aşağı pinyan işlerin reisi Maco Ağa, bir ayağı dağda bir ayağı köyde olan bu bıçkın gençliğin şafağa bürünmüş öfkesinden fena halde korkuyordu. Yukarı pinyan işlerin ünlü Mısto ağası ise Oramar yumuşak böğrümüze dayanan canavar ağzıdır. Devlet bu ağzın çelik dişlerini sökmek zorundadır diye bağırıyordu. Botanda ve Dicle'nin ötesinde silahlanan aşiretler ile silahlanmayı kabul etmeyen aşiretler arasındaki çelişkiler kızgınlaşmıştı. Kurtları kurtlara yedirin, çoban rahat etsin. Albay Rambo Remzi'nin bu emri silahlanmayı kabul etmeyen aşiretlerin birbirlerine düşürülmesi anlamına geliyordu. Ya devlet ya da bölücü teröristler, ortada kalmak yok. Bu dayatma ile karşı karşıyaydı tüm aşiretler. Ortada kalmanın bir tek yolu vardı. Berhane'yi toplayıp batıya, Fırat'ın ötesine göç etmek. Yüzbaşı Yıldırım'ın Nisan'da başlattığı silahlandırma ve savunma kampanyası, Botan'ın birçok köyünde tepki ve direnişle karşılaştı. Eruh'un Aval köyünde baskıya maruz kalan kadınların inanılmaz direnişine örnek alan köyler, beklenmedik eylemlere karşı koydular. En güçlü direniş Maryunus köyünde cereyan etti. Gerillaya yardım eden kadınları aramak bahanesiyle erkeklerin gözleri önünde soyduran Üsteğmen Şahin, halkın taşlı sopalı direnişiyle karşılaşınca Beytüş Şebab'a çekilmek zorunda kaldı. Bu direnişten sonra bazı Botan köyleri isimlerinin başına Mar sözcüğünü ekledi. Serin bir yaz akşamı Nozer, Mengene zirvesinden gümüş bir yılan gibi kıvrılan Zap suyuna baktı. Binlerce namlunun kuşatması altındaydı göz bebekleri. Şakak damarları şişmiş, bakır barını andıran yeşilimsi, maviş bir renge girmişti. Uzun ip incecik bacaklarının üzerinde zirveye dikilmiş acayip bir korkuluğa benziyordu. Sırt çantasında mermi ve el bombaları vardı sadece. Eski Bradost ve Urmiye eşkıyalarını andırır bir tarzda çapraz fişenkliklerle donatmıştı göğsünü. Elinde yepyeni kendi deyimiyle kız gibi bir Kalaşnikov vardı. Sağ yanında birinci yardımcısı Simko, solunda ise ikinci yardımcısı Serko duruyordu. Grubun en gözde silahı Afarov'un namlusunun şavkı Simko'nun sağ yanağına vuruyordu. Serko'nun sağ omuzunda bir roket atar vardı. Bu üç komutanın arkasında 18 silahlı nefer duruyordu. Bir tek kadın yoktu içlerinde. Hepsi Nozer'in kendilerini nerelere götüreceğinin merakı içindeydi. İspiriz silsilelerini izleyerek Soran yaylasına geldiler. Burada yakaladıkları bir korucuyu dövdükten sonra kurşuna dizdiler. Cesedi bacaklarından bir ceviz ağacına astıktan sonra ağzına 40 bin lira koydular. Gökyüzü oğul balı gibi dupduruydu. Dolunay batı yakasında yassılaşmış kocaman bir top atan kavununu andırıyordu. Toprak tuzaklanmış tuzlu çöl esrarına bürünmüştü. Asker elbiseleri giyerek Zap kıyısındaki iki köyde arama yaptılar. Toplam 10 korucuyu silahsızlandırdılar. Ertesi gün korucularla peş peşe iki çatışmaya girdiler. Aşağı pinyan işin her köyü onlar için bir ölüm tuzağı haline gelmişti. Bir yıl önce korkusuzca girdikleri köylere artık giremiyorlardı. Rengi değişmişti ateşin, sular bulanmıştı. Cilo'ya tırmandılar. Taze ceviz, spring, tırşok ve yaban balı kokuyordu patikalar. Cilo üst üste 3 kez dul kalmış bir göçebe kadının kimsesiz, yabanıl ve mahzun ılıklığıyla kucakladı onları. Gece yarısına doğru komutan Agit'le görüştüler. 30 kişiyle Cilo'nun derinliklerine sığınmıştı.
Botanda binlerce insanı silahlandırdılar. Bizi halkla kuşatmak istiyorlar. Suda susuz kalan balıklar haline getirmek istiyorlar bizi. Geceyi daha iyi kullanmak, manevra yeteneğimizi yükseltmek, sürpriz baskınları yaygınlaştırarak düşmanı sürekli bir taktik savunma pozisyonunda ve psikozunda tutmak zorundayız. Savaşı Kürtleştirmek, Kürtlerin Kürtlere karşı savaşı haline getirmek istiyorlar. Bu tehlikeli stratejiyi boşa çıkarmak zorundayız.
Cilo daha o gece sabaha kadar renkli dumanlar içinde dinledi komutan Agide. 50 partizanın önünde yavaş yavaş arada bir gülümseyerek ve çayını yudumlayarak vaazlar veren bu adamın iyimserliğine hayret etti Cilo Dağı. Nozer 2 gün sonra Gever Ovası üzerinden Mor Dağı geçti. Van Gölü ile Urmiye Gölü adaları arasında mekik dokuyan binlerce kuş dağın Brados'ta bakan yamaçlarını renk harmanına çevirmişti. Gece İran sınırını geçerek Zola Irmağı kenarında kamp kurdular. Karanlık ırmağın yüzeyinde yanar dönere dönüşüyordu. Sınırın ötesinden Soratap Dağı'ndan yaban domuzu ve baykuş sesleri geliyordu. Zola'nın kıyısında yanan ateş gerilla yüzlerini hilalleşmiş yıldız katarı görünümüne sokuyordu uzaktan. Soratap Dağı'ndan Hirabit'in merhametsiz zirvesine kadar Zap kıyısında yaşayan her kadının en az 8 çocuğu vardır dedi Simko. Dağların dibinde çanağında yaşayan Bura kadınlarının gözleri çınar yaprağı kadar büyüktür. Şöbeden 10 kat daha parlaktır geceleri. Tonlarca ebabil kuşu var bu dağlarda. Kırlangıçları andırırlar. Acayip adetleri var. Uçarken beslenir, çiftleşir ve uyurlar.
''Bizim ebabil kuşlarımızdan farkımız var mı sanki?'' diye söze girdi Serko. ''Sürekli hareket halindeyiz. Hareket halindeyken uyuyabilir, beslenebiliriz.''
''Çeto'nun grubundaki ağır Mahmud'un yürürken uyuduğunu söylüyorlar.''
Herkes gülümseyerek kurye Karduk'a baktı.
''Doğrudur.'' diye onayladı Karduk'un Ozer. ''Baş başlığının bilincinde, sorumluluğunda olmayınca gruba o tip tembeller de girebiliyor.'' Hareket halinde uyumakla nöbette uyumak arasında hiçbir fark yoktur. Cezaları aynıdır, kurşuna dizilmek.
Simko ürperdi. Bakışlara garip bir hayret ve kabus ağırlığı çöktü. Kimseden tıs çıkmadı. Hiçbir baba yiğitin aklının ucundan Nozer'e itiraz etme diye bir çılgınlık geçemezdi zaten. Ağzından çıkan hiçbir emir tartışılamazdı. Her sözcüğü çeki taşı gibi ağırdı. Mümkün değildi kaldırıp yol kenarına koymak. ''Cihar attım, şaş oynadım. Yine felek yendi beni.'' sözünün düşmanıydı Nozer. Cihar atar, şaş oynar ve yenerdi. Nozer'in önünde hayatın boynu kıldan inceydi.
''Her gümüş hançerin kendine özgü yasaları vardır. Her zaman parlarlar, pası kabul etmezler. Hamleyi severler ve hamle anında kararsızlıktan, korkudan, kuşkudan nefret ederler. Her gümüş hançer için kılıf iki hamle arasının konaklama yeridir.'' Kendisini gerilla grubuna yük edenlerin saflarımızda yeri yoktur. Canlarını gövdelerine mülk edenlerin saflarımızda hiç mi hiç yeri yoktur.
Herkes Nozer'in durup dururken böylesi bir konuşmaya başlamasının nedenini çıkarmaya çalışıyordu. Grubun en az konuşan insanıydı o. Çenesinin açıldığı anlar çeşitli alametlerin belirdiği, eylem potansiyelinin yükseldiği, serüven ve hamle çeliğinin kızardığı durumlara denk geliyordu genellikle. Ne zaman nereye saldıracaklardı acaba? Hiçbir ipucu vermiyordu Nozer. Duvarı nem, insanı gam, gerillayı ise kuşku ve merak oyardı. Usul usul, alttan alta, inceden inceye. Sürüler halinde zıplayarak yürüyen bağırtlakların ötüşleriyle uyandılar. Urmiye Gölü'nün kıyısından yükselen şafak aydınlığı, koyaklarda haziran yeşilini binbir tonda uyandırıyor, duruluyor, gelin duvağını andıran sislerin derinliklerine doğru sürüyordu. Gökyüzü fena halde ferah ve iyimserdi. Zola Irmağı'ndan Ararat'a doğru harekete geçtiler. İki haftada vardılar da. Belirli bir dinlenme süresinden sonra Zangmar nehrine indiler. Aysız zifiri karanlık bir gecede Süphan jandarma taburuna saldırdılar. Roketlerin ve Afarov'un takırtıları perde perde yankılandı dağlarda. MG-3'lerin yoğunlaşan ateşlerinden dolayı tabura giremediler. Hızla Ararat'a doğru çekildiler. Dağın 3200 metre yüksekliğinde kayaların arasında kamp kurdular. Küp Gölü'nün dinginliğini ve duruluğunu göz bebeklerine içirerek ferahladılar. Van'dan, Nemrut'tan, bölgedeki küçük göllerden ve ırmak kıyılarından tip tip, rengarenk binlerce kuş üşüşmüştü küp gölüne. Alman, Amerikalı ve Japon turistlerin yoğun olduğu turistik tesislerden müzik ve uğultu yayılıyordu dağa.
Ağrı Dağı'nı bunlara haram edeceğiz. Peşimize takıp bu yüce dağda perişan edeceğiz Serhed'in tüm alaylarını. Gün bugündür, hadi göreyim sizleri.
Turistik tesisleri basarak Amerikan, Alman ve Japon turistleri rehin aldılar. Daha yükseklere, 5165 metrede gülümseyen buzullara doğru tırmanmaya başladılar. Avcının moralini ve şevkini yücelmeye cesaret eden şahinler Ararat başokları kırabilirdi ancak. Turistlerden bazıları ağlıyordu. Ararat'a ilkin 200 kişilik bir komando birliği indi. Tüm göçebeler dağdan indirildi. Nozer gruptan devriye görevi ve erzak için ayrılan iki kişiye pusu kuran komando birliğini pusuya düşürdü. Roketlerin, makineli tüfeklerin ve el bombalarının gümbürtüleri binlerce kuşun Hama Dağı'na ve küçük Ararat'a doğru göçüne yol açtı. Çatışma bir saat sürdü ve 6 askerin ölümüyle sonuçlandı. Gruptan 3 kişi yaralanmıştı sadece. Birlik komutanı Yüzbaşı Cengiz durumu yüzlerce teröristin ağrıya yuvalandığı şeklinde bildirdi. Çevre garnizonlardan ve Ahmet'ten günlerce asker taşındı ve bir sabah vakti 40 bin kişilik bir güçle Poyraz operasyonu başlatıldı Ararat'a karşı. Uçaklar koyakları yoğun bir şekilde bombaladılar. Bu çok daha büyük çaplı kuş göçlerine yol açtı. Ozero, Urmiye ve Nahçıvan göllerinden Ararat'a gelen kuş kafileleri çevre dağlarda ve ırmak boylarında konaklamak zorunda kaldılar. Göçebe sürülerini izleyen Ararat'ın gümüş burutlu kurtları sürüler halinde uluyarak geceliğin Hama Dağı'na ve Tendürek'e geçtiler. Operasyon günlerce sürdü. Nozer turistleri serbest bıraktı. Grubuyla birlikte küçük Ararat'a, oradan İran'a geçti. Gruptan 3 kişi ölmüştü. Bir yüzbaşı, bir assubay ve bir er de karşı taraftan tabii. Gözleri çukura inmiş, saçları kirden keçeleşmiş, boynu kıl gibi incelmişti. Açlıktan dişleri ateş gibi yanan zemheri kurtlarından farksızdı. Alayları, albayları, kor generalleri günlerce peşine takmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyordu.
Sevinç açlığımı ve susuzluğumu yedi. Sevinçten gebereceğim diye bağırarak bir şarjör mermi boşalttı gökyüzüne Sımko.
Nozer herkesi ölen üç gerillanın anısı için 3 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Açlıktan ve yorgunluktan dizleri titriyordu.
3 kartal verdik Ararat'a.
Bunların ikisinden fena halde gurur duyuyordu. Üçüncüsünü ise 4 ay önce neredeyse kurşuna dizdirecekti.
Bayrağımızdan 3 renk verdik Ararat'a. 3 namlu ateşi, 3 Nevroz çiçeği verdik. 3 nöbetçi verdik Ararat'a. Ahmet, Çevlik ve Garza'nın, Bota'nın, Serhed'in, Dersim'in ve Mardin'in nöbetini tutacaklar sonsuza kadar. Anıları yolumuzu aydınlatıyor.
Simko gülmemek için kendisini zor tuttu. Zirvede buzun, sisin, poyrazın içinde bu adamları sonsuza kadar nöbete ancak Nozer gibi birisi dikebilirdi. Dizleri titreyen birisinin onları da sonsuza kadar titremeye mahkum etmesi garipti. Simko'ya göre Nozer gerçekten de büyük bir kahramandı. Zamanımızın Guh derziydi. Ama ne yazık ki kendisinden başka kimseyi dinlemiyordu. Hatta bazen kendisini de dinlemiyordu. Kendi kişisel disipliniyle ezmişti parti disiplinini. Grubun 3 kişilik çarıklı erkanı harbine hiçbir şey danışmıyordu. Ayaklarından birbirlerine prangalayarak fizana sürmüştü eleştiriyi ve öz eleştiriyi. Kurşuna dizmenin dışında herhangi bir cezanın olabileceği aklının ucundan dahi geçmiyordu.
Rençberin mahsulü kara sabanın, gerillanınki ise namlunun ucundadır.
Nozer'in biricik felsefesiydi bu. Sevdiği sözleri sık sık tekrarlardı.
Mermi benim muskamdır. Devrim aslanının dişidir mermi. Baskın barut osuranların işidir. Öl devrim için, öleyim senin için. 10.000 sözün menziline bedeldir bir kurşunun menzili. Cesaret eden denizi geçer, edemeyen çayda boğulur.
5 eyaletin gerilla grupları Nozer'i konuştu günlerce. Sohbet malzemesi oldu Nozer. Birkaç görüş yükseldi her eyaletten.
Savaşta ani vuruş ve sürpriz ögesini en iyi kullanan bir kurttur o,
Botan.
Dünyaya nişangahın silmesinden bakıyor. İyi bir hücum ruhuna sahiptir. Ne yazık ki partinin orduya, politikanın silaha, ideolojinin ise her şeye kumandası ilkesinden sapıyor. Kendi başına buyruk, asi çete ideolojisine meylediyor. Demokrasiden, kolektivizmden korkuyor. Ahmet Çevlik Garzan. Cüret pençe ve gagadır o, ah bir aklını kullanabilse, dersim. Hasmını küçümsüyor, henüz onun yumruğunu yemediği için kendi yumruğunu değirmen taşı sanıyor. Mardin. Nozer gibi poyrazlara hasretiz. Serhat. Dün cin olup da bugün adam çarpıyor lo. Tilki Dilo, Mardin.
Ararat operasyonu koruculuğun Serhat eyaletinde daha bir genelleşmesini, kontrgerillanın buradaki çekirdeklerini güçlendirmesini beraberinde getirdi. Eleşkirtli 110 yaşındaki bir aksakal Murat suyu kıyısında başları ampul gibi yanan ateş ayaklı 100 tilki gördüğünü, bu tilkilerin Kökse Dağı yamaçlarında yanan ateşlere ve çatılmış parlayan tüfeklere doğru gittiklerini ileri sürdü. Aksakala göre karıncadan kurda, serçeden kartala kadar cümle canlılar silah ışıltısına yöneliyordu. Şimdiye kadar görülmemiş alametler zuhur etmişti. Ekmeğin, suyun ve tuzun yerine para, kan ve barut alıyordu. Nereden geldiği belli olmayan büyük ayaklı, ateş gözlü uzun insanlar dolaşıyordu dağlarda. Bereket kırklara karışıyor, zehir yeşili iniyordu sulara. Aksakalın kehanetlerine eskiden inanmayan köylüler ciddi ciddi dinlemeye başladılar onu. Ağustos'ta Çeto Garzan Irmağı'nı izleyerek Dicle'ye indi. Boran, Diyar, Gedo, Munzur, Hamit ve Cudi adlı işçi ve yoksul köylüleri grubuna katarak sayıyı 20'ye vardırmıştı. Gedo 50'sine merdiven dayamıştı. Herkes Gedo dayı diyordu. Alabildiğine diri, güleç, iyimser ve çalışkandı. Mahmut'u ilk gördüğünde Çeto'ya dönüp bunu nereden buldunuz diye sormuştu. Bakışlarında halis tilki bilgeliği vardı. Yüzü karduklardan kalma karıncalı demiri andırıyordu. İki kadın 14 çocuk sahibiydi. Basurundan sürekli şikayet eden, pastırma burunlu ve çene menteşeleri yalama olan büyük kadın, Gedo'nun gruba katılacağını öğrendiğinde kıkır kıkır gülmüş, "Karıncanın kanatlanması zevaline işarettir." diye mırıldanmıştı. Sürekli aybaşı kokan, Garzani ve Meyroke'yi çok iyi oynayan küçük kadın ise ipek yumuşaklığı ile Çeto'ya bakmış, "Pangınadın ucunu mu gösterdiniz yoksa? Karga öküzün başını kendi çıkarı için bitler bra!" diye fısıldayıp göz kırpmıştı. Tüm bunları duyan Gedo torbasını sabırla hazırlamış, gayet yavaş büyüyen ve birbirine benzeyen 14 çocuğu teker teker öpmüş, çıkarken güçlü bir kahkaha eşliğinde şöyle bağırmıştı.
"Haraz öldü, kervan göçtü, sohbet koca karıya kaldı."
Dicle'nin kıyısında insana sabır ve temkin telkin eden dik bir uçuruma yuvalandılar. Nehrin yarısı gölge, yarısı ışık içindeydi. Büluğuna yeni girmiş körpe bir kızın bahtı gibi duru ve mavilim sulara baktı tepeden Çeto. Kendisini Dicle'ye atan her kadın alnının ve cesaretinin yalınlığından bir şeyler katmıştı ona. Kendisini keşfe çıkan cesur kadınların acılarıyla mayalanan, kurttan dağ keçisine ve tavşana kadar on binlerce yaratığın sıcak soluğu, pürtüklü diliyle ılınan bu ırmağın geçmişini ve geleceğini merak etti. Büyük İskender'den Zaloğlu Rüstem'e ve Asi Çako'ya kadar binlerce insanın silahlarından gümüş yalazlar emen ve balıklarının iri gözlerine bu yalazlardan renkler emziren bu güzel nehrin derinliklerini merak etti. Gökkuşağını andıran çirok taşları, kartal gagaları, taraz taraz renklenen ceylan tırnakları, keçi boynuzları, sedef saplı dengbej hançerleri, kehribar müştükler, yosunlanmış arkebüzler, kurşunu isabetli ya da isabetsiz boş kovanlar. Güzel ülkeler güzel türkülerini güzel ırmaklarından alırlar. Dicle doğayla yeşilliğin binbir bereketiyle yüklüydü. Garzan köylülerinin deyimiyle rındaferin ve brindar bir ırmaktı. Dört mevsimin zenginliğini ve mizacını taşıyordu her daim. Nevroz, güz çiğdemi, gece sefası, ıtır, kayrak oruğu, papatya, mavi kantaron, ravent, zaferan, kuşburnu gülü, yasemin, aluç, muşmula, ayrık otu, tilki üzümü, çemen. Hangi dağın çiçeği de acaba şu aslan dişi? Ya şu nar çiçeği, mera gülü? Çiçekleri, kokulu otları çeken bir büyüye mi sahipti bu ırmak acaba? Aynı mağaraya ikinci gelişleriydi bu. Kitle çizgisi ve doğru eylem üzerine 3 saatlik bir eğitimden sonra Mahmud'un pişirdiği bulgur pilavını yediler. Mağaraya rehavet, tütün, ayak ve ter kokusu çöktü.
Of Allah'ım, sana şükürler olsun, karıların vırvırından kurtuldum. Sırma gümüş misali piyurupak yepyeni bir hayata başlamış oldum.
Bulgurcular parlayan yağlı ağızlarıyla Gedo'ya bakıp yayvan yayvan iriştiler.
Bütün yollarım tıkanmıştı, işim 3 nal ile bir katıra kalmıştı. Hızır misali tam zamanında yetiştiniz.
Yetişmeseydik ne yapardın dedi Zelal.
Kavak ağacına dönmüştüm. Dibimde gölge, dalımda meyve kalmamıştı. Yetişmeseydiniz tepemden kurumaya başlardım.
Çeto Gedo'nun davaya 1 yıldır sempati duyduğunu ama dağa çıkışının bu sempatiye dayanmadığını, aşırı yoksulluğa ve ev içi geçimsizliğe dayandığını çok iyi biliyordu. Elini Gedo'nun sağ omzuna koydu yumuşakça.
Hep kadınları suçluyorsun Gedo dayı, senin hiç hatan yok mu?
Benim kurt sürüsü kadar hatam var. En büyük hatam da hatalarımdan ibret almamamdır. İkinci büyük hatam 2 karıyla evlenmemdir.
Niye evlendin 2 kadınla?
Kımıl'ın bu sorusunu Destan da sormak üzereydi. Kebapçı kedisi gibi yutkundu Gedo, burnunu karıştırdı, gülümseyenlere baktı.
Ömrümün baharına bir sıcak güneş getirdiğimi sandım ama yanıldım. 6 yılda 5 çocuk doğurdu, 5'i de kız. Rahmetli anam dedi ki bu karının rahmine Allah kız mayası ekmiş. Sen en iyisi bir karı daha al. Anamı dinlemedim, 6. çocuğu bekledim. O da kız olunca iğne yutmuş köpeğe döndüm.
Kızlar başta olmak üzere mağaranın dibindekiler kikirdediler. Mahmud Cuma'nın kulağına
aynı benim abim diye fısıldadı.
Çeto'dan başka herkes gülümseyerek dinliyordu. Ateşin üzerine yerleştirdikleri çay suyu kaynıyordu.
Köyün imamı devam et Allah büyüktür Gedo dedi. İhtimaldir belki deryayı tutuşturursun dedi. Devam ettim. Karının karnı usul usul şişti, iyi de şişti. Umutlandım, insanlığımı anladım. İnci mercan bayramı derken karı doğurdu. Hem de 2 tane, ikisi de kız. Sizin güldüğünüze ben ağlamıştım o zaman. Tam 8 kızım olmuştu. Anam dedi ki sen bu tarlayı ekme artık, kapat dedi.
Hangi tarlayı diye sordu Mahmud saf saf. Bir tutam çay attı suya.
Benim ilk tarlayı, kız tarlasını.
Gülüşleri çoğalttığını, gruba bir can şenliği olarak katıldığını fark eden Gedo, dikkat merkezi haline gelmiş olmanın hazzıyla tilki oturuşuna geçti. Kahkahasız dağ hayatının tadı olmazdı.
Ben bunun üzerine 2. bir tarla aldım. İmam Allah'tan umut kesilmez Gedo dedi. Anamın sözünü tuttum, 1. tarlayı kapattım.
Çeto Gedo'yu dinlerken kadın sorunu üzerine de eğitim yapılması gerektiğini düşündü. Ama grupta bu sorun üzerinde seminer verebilecek tek bir kişi dahi yoktu.
1.'si kız oldu, 2.'si kız oldu, 3.'si de kız olunca anam dedi, Allah'ın lanet tükrüğünden bir zerre düşmüş bu eve. Sen git yayla evine yerleş.
Gittim 2. karıyla yayla evine yerleştim.
2. karı yayla evinde 2 kız daha doğurdu mu? Etti size toplam 13 kız. Şerefimden umuduma kadar her şey beni terk etti. Bir gece vakti vücut harabesini alıp yayla evini terk ettim. Anama uğradım. O gece 1. karıyla beraber kaldım. Ertesi sabah zindanımı parçalayıp İstanbul'a kaçtım. 10 ay sonra 1. karıdan bir oğlumun olduğu haberini aldım.
''Bravo Gedo dayı!'' diyerek alkışladı Mahmud.
''Haberi duyar duymaz şapkamı yere vurdum. Evlenmek üzere olduğum 3. karıdan vazgeçtim. Kendimi kadınların yerine koydum, kendime geldim.''
Mağaradan taşan kahkaha uçurumun derinliklerinde yankılandı dalga dalga. Yarınki baskının ayrıntılarını ve sonuçlarını düşünen Çeto anlayamadı milletin neye güldüğünü. Ayıp olmasın diye gülümsedi, bir yudum aldı çayından. Mağrur ve merhametsizdi hayat.
15. ayrımın sonu. Sayfa 167.